Ayrım 35, Mumhala 1, Aziz Nesin, sayfa 413. Büyük Ev, 2 Nisan 1977, Cumartesi. Herkese hak ver, kendin de haklı olursun ama aynı zamanda alçak da olursun. Tarihsiz, zayıflamam gerekli, beni taşıyacak dostlarıma fazla zahmet vermeye ne hakkım var? Sofya, 25 Mayıs 1977, Çarşamba. Beden organlarımızı ancak varlıklarını bize duyurdukları zaman anlarız. Ağrımayınca bir sol alt azı dişimiz, ağrımadıkça bir sağ böbreğimiz olduğunun ayırdında bile değilizdir. Gençliğimizde yalnız bir organımız varlığını bize sağlıklı olarak sürekli duyurur. Yaşlılığımızda ise o organımız bize kendini duyurmamaya başlayınca öteki bütün organlarımız varlıklarını duyurmaya başlarlar. 8 Temmuz 1977 Cuma. Sarhoşken yazmak yazarlık içine saygısızlıktır bence. Sarhoşken çalışılmaz ama çalışılacak şeyin notları tutulabilir. Ankara Gençlik Parkı'nın Çarhoğlu meyhanesinde tek başıma içerken şimdi öyle yapıyorum. Ankara'ya her gelişimde bu meyhaneye yalnız başıma gelip içeceğim. Kimse beni tanımasın, kendimle kalayım diye geldim buraya. Daha bahçe kapısından girerken çoluk çocuğuyla bir masada oturan bir adam ayağa kalkıp birlikte oturmamızı rica etti. Genellikle bu durumlarda yüzüm tutmaz ama bu kez alabildiğine aşırı nezaketle teşekkür edip özür diledim. Uzakta bir masaya gidip oturdum. Saat tam 20. 3 duble rakımı notlar tutarak yavaş yavaş içtim. Üzünçlü, buruksu bir tad içindeyim. Tanınmamaktan, kendimle kalmaktan öyle erinçliydim ki. Masadan kalktım, birkaç adım attım ki Vedat Dalokay 6-7 arkadaşıyla oturduğu masadan kalkıp beni çağırdı. Oturdum onlarla. Korktuğum başıma geldi. Ne denli tatsızdım ve ne denli tatsız konuştum onlarla. Hele o genç milletvekili. Hele o 2 milyon işsize iş bulma planı Dalokay'ın. Bütün uygunsuzluğum üstümdeydi onlarla birlikteyken. Tarihsiz, yazarların karıları. Puşkin, Natalya. Cem'de çıkan Puşkin 1. ciltte ön söz. Balzac, okuduğum kitap ön söz. Tolstoy, Sofya, oğlunun anıları, daha ötesi var mı? Oğlu söylüyor. Galiba en mutlusu Stefan Zweig, kocasıyla birlikte ölümü göze alan. Zavallı Çehov. Dostoyevski, Anna'ya bakarsan. Goethe. Molière zavallı. Hamid, Lucien. Mahmut Yesari, Cahit Uçuk. Orhan Kemal ile Samsun milletvekilinin eşi. Mutluymuş ama yazar değil. Tarihsiz. Çocuk öyküsü. Harika bir hikaye diye not etmiştim ama 8 Temmuz 1977 Cuma Ankara Gençlik Parkı Çarhoğlu meyhanesinde bulamazsam işe yaramaz. Not şu. Camın aydınlık olan öte yanına geçmek isteyen sinek çabalar durur. Kendi hapsolduğu oda karanlıktır. Camın öteleri aydınlık, ışıklı ve sonsuzdur. Başka sinekler de vardır. Onlar aldırmazlar. Hatta yaşlı sinekler ona "Boşuna uğraşma, kendini bitireceksin, camı delemezsin, serttir." diye akıl da verirler. Ama o dinlemez. Durmadan kendini cama vurur. Camın üstüne konup araştırır, inceler. Serttir, saydamdır. Geçilemeyeceğini bilir. Ama bir umut. Boşuna mı? Delilik mi? Odadaki bir çocuğun açık kalmış fizik ders kitabını okur. Işık nasıl geçiyor? Işıktan hızlı uçarsa camdan geçecektir. Kuyruğuna teneke bağlanmış kedi örneği daha gerilere gidip hız alarak kendini cama vurur. Cama yapışıp ölür. Öbürleri toplanıp başında ağlar, nutuk atarlar. Sonsuza dek yaşayacak burada, bir anıt, bir yontu. Onların dünyasının sonsuzu, sineklerin sonsuzu birkaç saattir. Çocuk gelir, camı siler, sinek ölüsünü de. Tarihsiz. İnanmak. Tanrım, benim dünyama yeni bir peygamber, yeni bir mürşit, yeni bir resul gönder. Gönder ki beni inandırsın, yeni bir yalanla kandırsın. Gelmiyor eski imanım bana kafi. Kandırmıyor cennetle cehennem. Nem varsa nem ve ilerledikçe asır. İnsan Sırat Köprüsü'ne basmadan uçarak aşıyor esfele safilini. Ne toprağın üstünde, ne toprağın altındaki saadet. Ne hiç bozulmayacak bir kanun, ne de yağmur gibi inmiş Kur'an, ayet, kitap. Yeni bir şeye inanmak, baştan başka kanmak, ölmek ve tekrar dirilmek, inanmak Tanrım. Çatalca, 27 Ağustos 1977, Cumartesi. Doğayı yaşayarak inceleyen ya da doğayı inceleyerek yaşayan, doğanın ayrıntılarını, bitkilerini, böceklerini gözlemleyen bir insan, hiçbir konuda, toplumsal konularda da kesin ve kat'i olamaz. Her yargısında olasılıklar bırakır. Kesin kes biliyorum, diyemez hiçbir konuda. Çatalca 27 Ağustos 1977 Cumartesi. Ey güzel yalnızlığım! Sana ihanetimin cezasını bana çok ağır çektirdin. Yeter! Tanrısal bir intikam desem bu senin yaptığın, Zeus bile böyle bir intikam almadı. Çatalca, 28 Ağustos 1977 Pazar. Her şeyin aşırısı zararlı, çoğu çok. Öyle mutluyum ki korkuyorum. Çatalca, Vakıf, 5 Eylül 1977. Biriktirmeciliğe örnek bir olay. 5 Eylül 1977 günü Çatalca'daki küçük vakıf yapısının önünde birçok kırılmış gaz lambası şişesi gördüm. 20-30 şişe vardı ama hepsi kırıktı, parça parçaydı, bir işe yaramazdı. Bu kırık lamba şişelerinin buraya nasıl getirildiğini düşündüm. Olacak şey değil. Biz gaz lambası kullanmıyoruz. Kullanılsa bile bunca kırık şişe nereden buraya gelir? Şaştım kaldım. O gün cuma olduğundan işçiler gelmemişti. Yalnız Eskişehir Eston'dan gönderilen beton düzelticisi İlyas Usta vardı. İlyas Usta'ya şişe kırıklarını oradan kaldırıp atmasını söyledim. İlyas Usta, onları ben getirdim buraya dedi. Neden getirdin? Minibüsten inince yolda gördüm. Toplayıp getirdim, buraya koydum. Ne olacak bunlar? Bilmem, belki bir şey için gerekir, belki yapıştırılır. Kırık şişelerin ne yapıştırılması, ne birleştirilmesi, ne de başka bir şey için kullanılması olanağı vardı. Ben de bir biriktirmeci olduğum halde İlyas Usta'nın biriktirmeciliğine şaştım. İlyas Usta, bu cam parçaları birisinin bir yerlerine batar, el ayak keser. Çabuk bunları buradan topla, hepsini kaldır, uzak bir yerlere götür, dedim. Fener Yolu, 10 Eylül 1977 Cumartesi. 1. Biriktirme, 2. Ayırma, 3. Sıralama. İşte yapıt. Çatalca, 17 Eylül 1977 Cumartesi, Şeker Bayramı 3. günü. Güllü halamın un kapanındaki o tek katlı küçücük evinin paslı tenekelerle çevrili ufacık bahçesinde tek başıma oynadığım, hem satıcı hem alıcı, hem bakkal hem müşteri olduğum, bir başıma kalabalıklaştığım çocukluk günlerimdeki denli şimdi yalnızım, bir başımayım. Çatalca, 18-19 Eylül 1977 Pazar, Pazartesi. Yaşamımda bir tek kadın bana iyilik etti, benimle evlenmeyerek. 22 Eylül 1977. Bıktım, usandım hep böyle soluk soluğa yaşamaktan. Hiç durmamasıya koşmaktan, koşuşmaktan. Vapur ha kalktı, ha kalkacak. Sanki yetişecekmişim gibi son vapura. Oysa hiç böyle istememiştim. Dinginlikti, erinçlikti, suskunluktu istediğim. Bakmayın siz hiç kavgadan kaçmadığıma. Çünkü namus borcu bu kavga. Ama hiçbir kavgayı ben çıkarmadım. Evet, dövüştüm, düştüm, kalktım, düştüm, yine dövüştüm. Yine dövüşüyorum, dövüşürüm. Ama ben hiç sevmedim kavgayı. 22 Eylül 1977. Aşk, insanı idealize ettiğinin realize olduğunu sanmasıdır. Bunun tersi olarak realitenin idealize edilmesi de aşktır. Aşkta ideal eşittir, real oluyor. Reali real olarak değil, olduğu gibi de değil, idealize ederek görmek aşktır. Bu yüzden aşkın gözü kördür deniyor. Baktığını görmüyor, baktığında görmek istediğini görüyor. 26-27 Eylül 1977, saat 23.40. Acıma kendine, kendine acıma. Tarihsiz. Ciddiye alınmak isteyen, ciddiye alınma duygusuna düşen her gülmececi, her güldürücünün başına gelen. 2 Kasım 1977. 2 Kasım 1977 Çarşamba günü tam evden çıkarken gelen ve içeri giren deli kızın bıraktığı not defterinden. Bu nottaki noktalı yerler aslında olduğu gibidir. Nokta nokta, saçma, zihnin fantazisidir. Nokta nokta, mesela tek başına abdest etmek normaldir ama bu abdesti bir Türk aydının Almanya'nın temiz bir otobanında yapmayı düşünmesi ve sıçarım böyle memleketin içine demesi, yanında bulunan karısının da yanında olmayan fotoğraf makinesiyle sakallı, deri ceketli kocasının pantolonunu çıkarmış, abdestini ederken önden ve arkadan resmini çekip renkli ve kocaman puntolarla gazeteye bastırıp meşhur olmayı düşlemesi Türk aydınına göre gülünçtür. Hakikaten bütün bunlar olursa ve gazetede bu fotoğraf çıkarsa, şu yazı yazılırsa, Almanya'da bir Türk mühendisi yolun ortasında fotoğrafta görüldüğü gibi abdest etmiştir ve götürüldüğü polis merkezinde de sorulan sorulara böyle memleketin içine sıçtım demiştir. Bu olay karşısında beyinler algılarına ve koşullandırılışlarına göre davranış gösterirler. Bir kısmı sadece güler, bir kısmı güler ve düşünür. Bir kısmı Allah kahretsin diye düşünür, bir kısmı sen asıl kendi memleketinin içine sıç der. Resmi basılan Türk mühendis, kendi memleketinin içine hiçbir zaman sıçmadığını, memlekette taş üstüne taş koymayan kimselerin sıçtığını görür. Karısıyla ve birkaç arkadaşıyla güler ve kızar. Karısı ise küçük küçük şeylerin daha dikkatli yapılması gerektiğini, kocasının huysuzluklarına da eğildiği şeylerden de memnun romantizme dalar. Henüz normalim, uyumam lazım, son noktadayım. Kriton'a telefon edip Revenal istenecek ve diploma numarası sorulacak. Triplin siparini bu akşam yuttum. Noludar yutacağım, yuttum. Ben kendime inanıyorum. Ben ve kocam egzistansiyalistiz. Ne ben bir deliyim, ne kocamın mide ağrıları geçmez şeyler. Bütün çocuklar benimdir ama Allah'a şükür biri oğlan, biri kız. İki çocuğum çok yakışıklı ve çok zeki. Kocam var, kendi analizimi yaptım. Bütün yollar Bağdat'a çıkıyordu. Atayı ancak anlayabilmiştim. Türkiye'de belli bir konforumun oluşu yine beni deli edebilirdi. Allah'tan doktorum var. Doktorumu kendim seçmişim. Henüz alacağım ilaçları biliyorum. Sparin, triptilin, trimapol, sparin sabah saat 9:35'te içiyorum. Kendi analizimi yaptığım gibi geliyor. Tanrı tanımazım. Eşim yardım ediyor. Kafam çok dağınık. Not alıyorum. Allah size kolaylık versin. Bir sigara dumanında mutluluğun içinde oğlum, kızım ve sen varsın sevgilim. Her şey bana mucize gibi görünüyor ve yazılarını okunacak diye korkuyorum. 8 Kasım 1977 Salı, Kadıköy'e vapurla geçerken. Yalnızlık o denli zor değil. Yalnızlıktan çok daha zor olanı insanın sanki yalnız değilmiş gibi görünüp de yalnız bırakılmış olmasıdır. Vakıf, 13-14 Kasım 1977 Pazar, Pazartesi. Şu 62 yaşamın son günlerinde yazar olarak yapmak istediklerimin neredeyse hiçbirini yapamadığımı da düşünüyorum. Severek yaptıklarım, yaptıktan sonra da sevdiklerim var yapıtlarımın içinde. Gerçekte hepsini de seviyorum. Ama asıl yapmak istediğim bunlar değildi. Öyleyse neden bunları yazdım? Bunlar yazmak istediklerimin alıştırmalarıdır, müsveddeleridir. 66 kitabın yazarı olarak bu içten duygumu başkalarına açamam da. İnanmazlar. Belki de ünlü bir yazarın şımarıklığı sanırlar. Oysa gerçek bu. Yazdığım bu 66 kitap, yazacaklarımın, yazmak istediklerimin müsveddeleridir. Nasıl ki 40 yaşımdan sonra ilk kitabım çıktığı zaman da o günden bugüne yayınlanmış 66 kitabımın da 40 yaşıma dek birçok müsveddesini yazmış ama yayınlamamıştım. Aradaki ayrım şu, 40 yaşımdan sonra müsveddelerini yayınlatmaya başladım. Bu 66 müsveddeden sonra ne zaman, nasıl, nerede yazabileceğim asıl yazmak istediklerimi? Hiçbir zaman. Çünkü bundan sonra 66, hatta 166 daha yazmış olsam yine de bunları ileride yazacaklarımın, yazmak istediklerimin müsveddesi sayacağım. Ama gerçekte bu en son yazdığımda yazamayacağım, yazmayı özlediğim kitabın müsveddesi olacak. Çok isterdim bilmeyi. O hayranlık duyduğum yazarlar da böyle mi düşünmüşlerdi? Çağdaşlarım da böyle mi düşünüyorlar? Çatalca, 14 Kasım 1977 Pazartesi. Sanat, doğada, insanda ve toplumda somut olarak var olanın, sanatçıda duyu ve düşünce olarak soyutlaştıktan sonra yine o sanatçının yaratısıyla sanat yapıtı olarak somutlaşmasıdır. Tarihsiz. 2 yıl 8 ay ve 28 günlük Şubat. Tas tamam 1001 gün, 1001 gece. Masallarla avuttuk, masallarla uyuttuk. Tarihsiz. Dış politikada 15 gün sonrası için tahmin yürütenlerin hepsi ayrıcasız birer budaladır. Chamberlain. Çatalca, 21 Kasım 1977. Rüyamda salt rüya görmüyorum. Kimileyin de gördüğümü rüya konusu üzerinde yine uykudayken düşünüyorum. O denli çok düşünüyorum ki yoruluyor ve yorgunluktan uyanıyorum. Ancak uyandığımda rüyada düşünmüş olduğumu anlıyorum. Rüyalarımı da hemen uyanırsam anımsayabiliyorum. Eskiden rüya içindeyken uyanmadıklarımı da anımsardım. Şimdilerde ya hiç anımsayamıyorum ya unutuyorum. Uyanmadan gördüğüm rüyaları ansadığım çok az oluyor. Uykudayken her uyanışımda, kesin olarak her uyanışımda kesinlikle bir rüyayı görmekteyken uyanmış oluyorum. Buna göre sanıyorum ki her uyuyuşumda uyur uyumaz rüya görmeye başlıyorum ve uyanıncaya dek bu rüyalar sürüyor. Yeni uyurken dalıp gitmeler, yarı uyku yarı uyanıklık içindeki uyanmalar arasında da rüya gördüğümüzün ayırdındayızdır. Rüyada düşünmek dediğim şey rüya görmekten ayrı bir şey. Rüya görmediğimiz zamanlarda gerçek yaşamın içinde, doğada, bir ortamda, bir toplulukta görmekte, konuşmakta, seyretmekte, dinlemekteyizdir. Elbet bu doğal durumumuzda da düşünürüz. Beyin düşünmeden duramaz. Ama bu sürekli hiç arasız düşünmeden başka, ayrıca özel olarak bir konu üzerinde derinlemesine beynin bir düşünme işlemi var ki asıl düşünmeden de bunu anlamaktayız. Belki buna salt düşünme demeliyiz. Bu salt düşünme içindeyken düşündüğümüz konunun içine iyice girer, bunun dışındakileri hiç yaşamıyormuşuz gibi baksak da görmeyiz, işitsek de duymayız, tutsak da ayırdına varamayız. Bu düşünce yorucudur. Her zaman hiç durmadan işleyen ve düşünen beyin, iyi ki her zaman salt düşünme durumunda değil, yoksa aşırı yorulurdu. Benim rüyada düşünüyorum dediğim, rüya görmediğimiz her zaman olduğu gibi beynin doğal düşünmesi değil. Özellikle bir konu üzerine salt düşünmesi. Rüyadaki bir konu üzerine salt düşünüyorum. İşte o zaman uyanıyorsam, ki çoğunlukla uyandığımı sanıyorum, çok yorgun oluyorum. Uykuda da düşündüğümü öteden beri deneyimlerimle biliyordum. Oyun, roman ya da sevdiğim bir öykü yazarken bunların çözümleyemediğim bir yeri olursa ya da kuruluşunda ikircimli yaşarsam, biçimde kesinliğe varamazsam, özde doğruyu arıyorsam çok denemişimdir. O konuyla birlikte yatarım yatağa ve onu düşünerek uyursam çok zaman ertesi sabah uyandığımda aradığımı bulmuş olduğumu görürüm. Demek uykuda bilinçaltı çalışıyor ve beyin kendisine verdiğimiz sorunları düşüne düşüne çözümlüyor. Şimdi rüyada salt düşünme dediğim bu da değil. Daha başka bir şey. Çünkü bir yazın sorununa çözüm bulmak için düşüncesiyle yatıp uyuduğum, uyandığımda da aradığımı bulmuş olduğumu gördüğüm uykularımda o konuyu rüyalarımda görmüyorum, uykumda düşünmüyorum da. Ya da rüyada görsem, uykumda düşünsem bile bunun hiç ayırdında olmuyorum. İşte bu yüzden buna belki de bilinçaltının uykudayken çalışmasıdır diyorum. Ama bu rüyada salt düşünmek, uykuda yaşadığım rüyadaki biz rüyayı görmüyoruz, yaşıyoruz. Rüya gördüm demek anlamca yanlış. Anlamca doğrusu rüya gördüm yerine rüya yaşadım, rüyayı yaşadım demektir. Rüyada o denli rüyayı yaşıyoruz ki ben çok kez uykuda yaşadığım rüyanın sarsıcı etkisiyle kalp durmasından ölebileceğimi düşünüyorum. Akşam güle oynaya yatıp uyudu, sabahleyin ölmüştü. Ne güzel ölüm dedikleri işte böyle yaşanılan rüyanın etkisiyle kalp durmaları olacak. Böyle ölenler başkalarına hiç zahmet vermedikleri için ne güzel ölmüş oluyorlar. Bir konu üzerinde derinlemesine düşünmek oluyor. İşte bu yüzden de uyanıkken bir konu üzerinde yoğun düşününce nasıl yorulursak rüyamdaki salt düşünmede de öyle yoruluyorum. Üstelik bu salt düşünmeler rüyanın saçmalığı gereği saçma bir konu üzerinde de oluyor. Yazık ki rüyada düşündüğüm şeyleri uyanınca not etmeyi şimdiye dek ihmal ettim, işlerimin çokluğundan. Eskiden rüyada düşünüp düşünmediğimi bilemiyorum. Bilemediğime göre eskiden rüyada düşünmüyorum demektir. Bende bu rüyada düşünmek son yıllarda başladı. Belki de yaşlanmanın belirtisi. İnsan dünyadan gider olunca dünyayı derinlemesine anlamaya, tatmaya, değerlendirmeye başlıyor ama bunu zamanı bitirmiş oluyor. Yaşlıların yaşamdan kopmamak için bana biraz da iğrenç gelen ille de yaşama tutkuları, kaymamak için de tırnaklarıyla yaşama yapışmaları, yaşamın tadını, renklerin renk, ışığın ışık olduğunu yeni yeni anlamaya başlamalarından. Bu tadı daha önce anlayamamış olan gençleri, hele bir kahramanlık ya da kahramanlık sandıkları bir eylem uğruna ölmek çok kolay geliyor. Çatalca, Vakıf, 25 Kasım 1977, Cuma, Kurban Bayramı 4. günü. Bugünden yarına, bu haftadan gelecek haftaya, bu aydan gelecek aya, bu yıldan sonraki yıla yetiştiremediğim için yapamadığım o denli çok iş bırakıyorum ki, bu yığılan işler altında ezilerek ölürken, halkıma ve dünyaya borcumu ödemeden ölüyorum. Diyeceğimden korkuyor ve bunun acılı üzüntüsünü şimdiden duyuyorum. Yazık, dünyaya borçlu öleceğim. 26 Kasım 1977 Cumartesi. Saat 00:35. Ölmek bir şey değil de, ölürkenki duygularımı yazamamak çok acı. Aziz Nesin el yazısıyla üstteki not. Vakıf, 28 Kasım 1977 Pazartesi. Wagner'i Tannhäuser dinlerken radyodan, her sanatçı ama gerçek sanatçı bir peygamberdir, haber getirir. Ama haberi Tanrı'dan gelmez. Bugünden yarınlara getirir. Haberi insanlardan alır, yine insanlara getirir. Ama yine de salt kendi haberlerini getirir. Aldıklarını kendini yaptıktan sonra geleceğe getirir. Karagöz ve Orta Oyunu'ndaki sahneye çıkacak her kahramanın sahneye çıkmadan önce başlayıp çıkıncaya dek özel bir müziği, hatta dansı olması. Batı sahne eserlerinde yalnız Wagner'in operalarında vardır. Wagner operalarında da sahneye çıkacak ve çıkan her kahramanın leitmotif denilen bir özel müziği vardır. Bu müzik kahramanın karakterine uygundur. 29 Kasım 1977 Vakıf. Son sözlerini sürdüreceğim. Tristan Bernard, Fransız gülmecesinin büyük, ölümsüz ustası, öteden beri dilediği gibi rahat bir ölümle gözlerini dünyaya kapadı. Bir sabah kendini biraz yorgun duyduğu için canı yataktan kalkmak istememiş ve karısına seslenmiş. Bana kurşun kalemle gözlüklerimi ver. Çapraz sözcükleri çözmek istiyorum. Karısı istediği şeylerle odaya girince bir de bakıyor ki kocası ölmüş. Yapayalnız ölmek istiyorum. İstediğim gibi ölebilirsem kimse son sözlerimi duymayacak ama son yazımı bilecekler. Hem bu daha doğru. Ben konuşur değilim, yazarım. Tarihsiz. Ölümün ulaşamadığı tek şey sanattır. Oscar Wilde. Tarihsiz. Üç yanlış. Oyun. Öğrenciler için yarışmalı oyunlar yazacağım. Üç yanlış. Her kitapta 15 ya da en çok 20 dakika süren 4 oyun olacak. Oyunlar 2-2. Her iki oyun aynı sayıda kişiyle oynanacak ve aynı sürede bitecek. Diyelim ki iki tane 5 kişilik ve 15 dakikalık ve yine iki tane 4 kişilik 20 dakikalık. Aynı sınıftan 2-5 çocuk seçilecek. 2-5 çocuk iki takım olacak. Sınıfın öbür çocukları da iki takımdan birini tutarak ikiye ayrılacaklar. Her iki oyunda da üçer yanlış vardır. İlkin takımlardan biri oyunu oynayacak, karşı takım seyredecek, oyundaki 5 yanlışı bulacak mı? Arkadan öbür takım öbür oyunu oynayacak, seyirci olan karşı takım 3 yanlışı bulabilecek mi? Bu bir yarışma olacak. Çocuklar bir şey vermeli kazanana kendi aralarında. Bu 3 yanlış oyununun yararları 1. Yoğunlaşma alıştırması, 2. Dikkat alıştırması, 3. Tiyatro, oyuncu ve seyirci olarak yatkınlığı kazandırması, 4. Yarışma, yenme, yenilmeyi kabul ve daha başka. Küçük Ev, Aralık 1977 Cumartesi. Öldüğüm zaman arkamda kelimelerden bir dağ kalacak sizlere. 35. ayrımın sonu, sayfa 426.